Ayrım 17. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 229. Orta Anadolu abdallarında sosyokültürel yapı, yaşam tarzı ve mesleki uğraşlar. Orta Anadolu abdallarında görülen sosyal yapı, Anadolu abdallarının tipik bir yansıması olmasına karşın bazı yönleriyle iç yapısında kendine özgü nitelikler barındırır. Çünkü Orta Anadolu abdalları kültürel değerlerin taşınması, korunması ve geliştirilerek geleceğe aktarılması konusunda Anadolu abdallarının köklü adımlar atabilmiş en önemli parçasıdır. Anadolu abdallarının büyük bir kolu olan bu topluluk, özgün kültürel yapıları ve yaşam tarzları ile etnomüzikoloji, etnik müzik bilimi ve sosyoloji bilim dalları alanında çalışmalar yapan bilim insanları için zengin bir kaynak durumundadır. Gönüllü olarak yoksulluğu, evsiz barksızlığı ve gezginliği seçen abdal dervişlerin yaşamlarının büyük kısmını gezinerek sürdürmelerinde olduğu gibi, Orta Anadolu abdallarının sürekli yer değiştirmelerine neden olan konar göçerlikleri de dışlanmaları, yaptıkları işin ilgi görmemesi ve kendi aralarındaki çelişkiler gibi nedenlerin yanında onların gezgin ruhlarının bir yansımasıdır. Ancak günümüzde bu kavram öz niteliğinden uzaklaşarak tamamen ekmek kaygısının gözetildiği gurbet kavramı ile özdeşleşmiştir. Ömrü boyunca diyardan diyara kendi deyimiyle insan hizmetine koşan Ertaş için gidilen her yer gurbettir. Ertaş en sonunda ana vatanından, baba yurdundan tamamen koparak yıllarca sürecek uzun bir gurbet serüveninde atmıştır kendini. Gurbet ise türkülerinin baş konularındandır. Gurbetin çilesi, memleket özlemi, ayrılık acısı gibi olguları kendince dile getirir. Gezdim gurbet eli gezdim, kalem aldım, derdim yazdım. Bıktım bu canımdan bezdim, usandım yar, usandım yar. Orta Anadolu abdallarında aile. Anadolu abdalları genelinde olduğu gibi Orta Anadolu abdalları arasında da aile kavramı son derece önemli olup aile bağları oldukça güçlüdür. Ailenin bütün bireylerine, özürlülere, hasta ve yaşlılara ölünceye kadar kol kanat gerilmesi tutumu bugün bile sürmektedir. Aile kavramına önem veren ve güçlü aile bağları ile birbirine bağlı olan abdallar arasında çok sayıda çocukla kalabalık bir aile olma düşüncesi, öncelikle ev ekonomisini güçlü tutmanın bir yolu olarak kuşaklar boyu süregelen yaygın bir gelenektir. Ancak günümüzde yerleşik yaşama geçiş ile birlikte sanatlarına olan talebin azalması sonrası içine düşünülen geçim sıkıntısı gibi nedenlerle onlar da yavaş yavaş geniş aile yapısından çekirdek aile olarak adlandırılan az sayıdaki birey temeline dayalı yapıya geçmeye başlamışlardır. Abdallarda aile içerisinde kadının yeri çok önemlidir. Belirgin biçimde gözlemlenen tutuculuk nedeniyle abdallarda kadınlar sosyal konum olarak genellikle ev kadınıdırlar ve çalışmazlar. Ancak son dönemlerde ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle şehirlerde ev temizliği gibi işler yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıkları görülür. Abdallar arasında kadına duyulan saygı anlayışı Neşet Ertaş'ta belki de Anadolu'da başka hiçbir coğrafyada görülmeyecek ölçüde bir yüceliğe ulaşmıştır. Tüm canları hak bilen ve insanı yaratılmışların en güzeli gören Ertaş, canından can katarak çocuk doğuran anayı, yaratan can olması anlayışı ile insanlığın en üst aşaması olarak görür. Ertaş bu anlayışını eserlerinde sayısız kereler dile getirmiştir. Ertaş'ın kendi görüşlerini dile getirdiği çok sayıdaki eserlerinden Anadolu genelinde en çok bilineni, İki büyük nimetim var, biri anam, biri yârim dizeleriyle başlayan ünlü uzun havasıdır. Dışlanma ve itilmişlik duygusu, abdalların kendi içine kapanmalarına ve ailelerin kuruluşunda kendi aralarında evlilikler yapma yolu ile varlıklarını sürdürmeye çalışmalarına neden olmaktadır. Abdalların genel olarak grup dışı evliliklere kapalı olmasının yanında, diğer gruplar da bu konuda abdallara karşı aynı tutumdadırlar. Abdallarda çocukların kişisel gelişimi ve toplumsal değerlerin biçimlenmesinde en önemli yer ailedir. Ana babalar çocuklarını doğruluktan yana, güvenilir, topluma yararlı, kötülük düşünmeyen, zararsız ve hepsinden önemlisi örnek davranışları olan bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterirler. Bu durum abdallar arasında, çocuklarımızın ahlak yapısı, kişilik yapısı herkesçe bilinir, kimse çocuklarımız için kötü söz edemez gibi kesin bir dille ortaya konulmaktadır. Orta Anadolu abdallarının dil özellikleri. Orta Anadolu abdallarının dili Türkçedir. Farsça ve Arapçanın yanı sıra karşılaştıkları göçebe halkların dillerine ilişkin bazı deyim ya da sözcüklerden Türkçeleşmiş geçişler de taşıyan bu dil, duru, açık, katıksız bir halk Türkçesidir. Anadolulu diğer soydaşları gibi dili kendilerine özgü bir duyuş ile kavrayan Orta Anadolu abdalları, öz dilleri olan halk Türkçesini en ince yönleriyle yaşatmakta ve günlük yaşam içerisinde ödün vermeden kullanmaktadırlar. Yabancılaşma karşıtı sergiledikleri bu bilinçli tavırları nedeniyle Türkçenin eski dönemlerine özgü yapısal nitelikler, deyimler, sözcükler ve kullanım özellikleri onların dilinde canlılığını koruyarak yaşamaktadır. Bu yönüyle Türkçenin bu ve benzeri yönlerine bakılmak istendiğinde incelenmesi gereken toplulukların başta gelenleridir. Müzik ile bütünleşmiş ince ruhları nedeniyle dilleri diğer Türk topluluklarına göre çok daha melodili, renkli ve uyumludur. Büyük bir bağlılıkla yaşattıkları dillerindeki Türkçenin saf ve temizliği, yabancılaşma gibi kaygılarla yabancı sözcüklerden uzak duruşları, onların değerli kılan en önemli yanlarındandır. Abdalların dil konusunda yüzyıllar boyu kararlılıkla sergiledikleri ve günümüzde de sürmekte olan bu örnek tutumları, onların Horasan'dan Anadolu'ya Türk dili ve kültürünü koruyup yaymaları nedeniyle gönderilmiş birer kültür ve dil misyoneri oldukları görüşünü de olan niteliktedir. Orta Anadolu abdalları, müzikle bütünleşmiş sanatkar ruhları ile dil-müzik birleşimini içeren, müzik dili yönünden de zengin, bir o kadar da renkli anlatımlar geliştirmişlerdir. Onlar bu özellikleriyle de Anadolu abdallarının en önde gelen örneğini oluştururlar. Abdalların kendilerine özgü bir biçimde çağlar boyu sergiledikleri bu geleneksel tutuma sıkı sıkıya bağlı kalarak hiç ödün vermeden sürdüren Neşet Ertaş da, güçlü ezgilerle bezediği şiirlerini içeren türkülerinde, Türk halk dilinin yalınlığı içerisinde saklı duran zengin ve bir o kadar da derinlikte dil özelliklerinin en ince örneklerini sergilemiştir. Yaşamın geneline ilişkin davranış temelini, akıl, fikir, mantık temeline oturtan ve bu olguyu hakkın insana verdiği en değerli şeyler arasında tanımlayan Ertaş'ın şiirleri, gerek düşünsel, gerek anlamsal bütünlük ve gerekse dil yönünden tutarlı bir mantık örgüsü içerir. Abdalların dilinin öz Türkçe olduğu genel görüşüne karşılık, dil bilimciler ve araştırmacılar arasında tartışmalı biçimde sürüp giden, abdalların iç içe yaşadıkları toplulukların diline uyum sağlamış olmaları nedeniyle bölge dilini konuştukları, ancak bunun yanında kendilerine özgü gizli bir dilleri bulunduğu ve değişik bir alfabe kullandıkları konusu ve düşüncesi, Orta Anadolu abdalları yönünden çok net ve açıktır. Orta Anadolu abdallarının Türkçe dışında konuştukları ikinci bir dil yoktur. Dilin eski dönemlerine ilişkin öğeler taşıyor olması, Anadolu halklarının hemen hiçbirinde görülmeyecek kadar dili iyi kullanmaları, dilde yakaladıkları köklü derinlik ve buna bağlı olarak ortaya koydukları felsefi şiirler, deyimler, Orta Anadolu abdallarının öz dilinin Türkçe olduğunun açık kanıtlarıdır. Ancak bunun yanında Anadolulu diğer soydaşları gibi Orta Anadolu abdallarının dilinde de karşılaştıkları göçebe halkların dillerinden geçmiş bazı deyim ya da sözcüklerin yer aldığı bilinmektedir. Bunlar içerisinde günlük yaşamın çeşitli alanlarında kimi zaman kullanılan yabancı karma diller, jargonlar ilgi çekmektedir. Belirli bir amaç için gerek komşu halkların dilinden alınmış, gerekse kendi üretimleri olan bu kullanım bir tür meslek argosudur. Nitekim bu durum sonucu özellikle çingene argosundan etkilenerek kullandıkları karma diller onların da çingene oldukları düşüncesini doğurmuştur. Neşet Ertaş, Anadolu abdalları arasında görüldüğü söylenen gizli dil ve alfabe ile ilgili herhangi bir şeye rastlamadığını, babasında da böyle bir şeyin olduğunu bilmediğini belirterek konuyla ilgili sorularımıza verdiği şu yanıt da genel kanıya benzer özelliktedir. Bizim aramızda böyle başlı başına ayrı bir dil konuşulmaz. Yani gittiğimiz yerlerde çalgı çalanlar kendi kendince aramızda kısa, az, öz sözcüklerle konuştuğumuz bir dil eskiden vardı. Genelde Arifçe kelimelerdir bunlar. Bir kelimeden bin anlaşılır. Bunu ben de biliyorum. Nasıl ki romanların bir dili var, bu da abdal dili. Ama bunu roman diliyle karıştırmamak lazım. Bu roman dili değil. Roman dili de bizim dilimiz değil. Gerçi sonradan bizim çoluk çocuklar romanların dillerini duydular ya, onlar da biraz karıştırmış olabilirler. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ancak TRT İstanbul Radyosu saz sanatkarı Semih Mat'ın gözlemleri Ertaş'ın görüşlerinden farklı yönler içermektedir. Matt, Neşet Ertaş'ın İzmir Fuarı'nda sahne aldığı dönemde kendisini ziyaret eden Muharrem Ertaş'ın, kaldıkları otelin giriş salonunda yaptıkları sazlı sözlü sohbetler sırasında not almak için farklı ve ilginç bir yazı biçimi kullandığı bilgisini aktarmıştır. Semih Matt, Görüşme İstanbul 1988-1998. Bu gözlemi hatırlatarak sorduğumuz sorulara ise Ertaş'ın yanıtı yine benzer nitelikte olmuştur. Hayır hayır, Muharrem Usta hiç başka alfabe de kullanmadı. Dediğim gibi bir düğüne çalgı çalmaya gittiğimizde bir yerlerde birbirimize bir şey söyleyeceksek şayet gizlice söylerdik. Arifçe yakıştırma, benzetme sözcüklerle. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Sonuç olarak Orta Anadolu abdalları dilinde karşılaşılan yabancı deyim ve sözcüklerin onların gizli bir dili olduğu düşüncesinden çok iş yaptıkları bir sırada herhangi bir şeyi birbirlerine gizli olarak iletmek ya da para gibi konularda çok açık konuşmamak amacı ile kimilerini kendilerinin ortaya attıkları, kimilerini ise çingene gibi toplulukların dillerinden alarak kullandıkları bir yöntemden kaynaklı olduğudur. Kaldı ki, Türkiye'de müzik sektörü içerisinde ortaya çıkan ve çoğu müzisyende görülen bu tür sözcük ve deyim kullanımı, Orta Anadolu abdallarında yok denecek kadar azdır. Orta Anadolu abdallarında inanç, yaşam felsefesi. Anadolu abdalları, genelinde olduğu gibi Orta Anadolu abdallarının da kendi içerisinde kapalı bir yaşam sürmeleri, dışa açılmamaları, bu konuda yapılan çalışmaların yetersizliği gibi nedenlerle dinsel inançları ile ilgili olarak elimizde sınırlı bilgiler bulunmasına karşın, tümünün Müslüman olduğunu söylemek yanlış değildir. Onlar da kendilerine dinsel inançları sorulduğunda, elhamdülillah Müslümanız demektedirler. Ancak Müslümanlığa yaklaşımları ve algılayışlarında toplumun diğer kesimlerinde görülen genel tavrı oranla bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Anadolu abdalları genelinde olduğu gibi Orta Anadolu abdalları da özde İslamiyet'i büyük bir sahiplenme duygusu ile benimserler ancak kurallarına karşı uzaktırlar. Abdal yaşamının hemen her noktasında derin izleri bulunan bu olgu onların inançları yanında yaşama bakışları ve yarattıkları sosyal kültürde de gözlemlenebilir. Türklerin Müslümanlığı seçmeleri ve benimsemeleri sonrası, gerek dinsel, gerekse sosyokültürel alanda yoğunlaşan Arap-Acem etkisine karşın, eski inanç ve gelenekleri korumadaki çabaları ilgi çekicidir. Abdallar bu bağlamda dil, inanç, gelenek, görenek gibi yönlerden kendince yaşam sürdürme çabası sayılabilecek ve Anadolu genelinde sürmekte olan bu zorlu sürece en önemli katkıyı sağlayan toplulukların başta gelenlerindedir. Orta Anadolu abdalları inanç ve dinsel törenler bakımından Alevi Bektaşi olup, başta Ehl-i Beyt ve Hacı Bektaşi Veli olmak üzere Alevi inancındaki önemli kişilere büyük bir saygı ve sevgiyle bağlılık gösteren bir topluluktur. Biz her canı hak bilir, böyle görür, böyle yürürüz diyen abdallar, Pir Sultan Abdal, Kaygısız Abdal gibi ozanların adlarındaki abdal tamlamasından yola çıkarak, Bektaşilik tarikatını kuranların öz be öz kendi soydaşı dedeleri olduğunu söyleyerek, Bektaşilik tarikatının eline, beline, diline sahip olma ilkelerine bağlılıklarını da sürdürürler. Alevilerin genelinde olduğu gibi oruç ve namazdan uzak durmakla birlikte, Muharrem ayında Kerbela şehitlerinin yasına bürünerek Muharrem orucu tutarlar. Ancak abdalların inancı ve bu temelde gelişen sosyal kültürü, diğer Alevi topluluklara oranla bazı farklılıklar içerir. Bunların en önemli olanlarından birisi, inançlarının tamamen Türkmen yorumuna dayanması, Fars ve Arap etkisinin yok denecek kadar az olmasıdır. Aleviliğin Türkmeni özüne bağlı kalan abdalların bu anlayışı birçok bakımdan da kendine özgü nitelikte olup bu konudaki hemen her olguyu tamamen Türkmeni görüş ve gelenekler doğrultusunda açıklarlar. Alevi Bektaşi inancının gereği olan cem törenleri Orta Anadolu abdallarınca da sürdürülmektedir. Diğer Alevi topluluklara benzer bir özellikte yürütülen bu törenler yapılışları bakımından da benzer özellikler taşır. Cem törenleri çoğunlukla kış geceleri düzenlenir. Kadın ve erkeğin birlikte katıldığı bu törenleri baba ya da dedeler yürütürler. Canlar arasındaki davalar görülür, sorunlar çözülür, gönül ve akıl yoluyla karşılıklı helallik alınarak küskünler barıştırılır. Kendine özgü birçok olguyu kapsayan cem töreninin en önemli öğelerinden biri de semah dönmedir. Cem törenleri büyük bir saygı içerisinde tüm aşamaları ile yürütülür ve gönül rahatlığı ile tamamlanır. Tören sonunda kesilen kurbanlardan yapılan lokmalar yenir. Cem törenleri dışında hayatın her alanına eklemlenerek insan yaşamındaki tüm olguları dile getirebilen bir araca dönüşmüş olan çalgı çalma, türkü söyleme eylemi, abdallarda öz niteliği olan ibadet anlayışı içerisindeki anlatımını korumaktadır. Neşet Ertaş, büyük bir saygı, sevgi ve gönül coşkusu ile sergilediği sanatı ve bu anlayışın en bilinen kişilerinden biri olarak, "Müzik bir tapınaktır" sözleriyle abdalların öz anlayışını dile getirir. Ertaş, bununla da kalmayıp, deyişler, semahlar söyleme olgusunu yeniden canlandırıp üretime dönüştürerek bunu pekiştirmiştir. Bu anlayışla bir deyişinde aşk ile sürdürdüğü sanatının hak yolunda olduğunu vurgulamıştır. Tüm canların hak olduğunu bilmese, hakkın aşkı yüreğine dolmasa, o güzel cemale aşık olmasa, kul garibim bu sazını çalmazdı. Son zamanlarda abdallar arasında cem törenlerinin eski dönemlerde olduğu sıklıkta düzenlenmesi bir yana, neredeyse hiç yapılmadığı ve böylelikle kaybolmak üzere olduğu görülmektedir. Araştırmalar, cem törenlerinin gereken sıklıkta ya da hiç yapılmaması, bu törene ilginin azalması, hatta son dönemlerde abdallar arasında namaz kılanların, Ramazan ayında oruç tutanların bulunduğu ve bunun gittikçe arttığı yönünde bir takım yeni olguları ortaya koymaktadır. Felsefeleri, inanışları ve geleneklerine gönülden bağlı, bunlardan ödün vermeyen topluluklar olarak tarihin derinliklerinden beri dinsel ve sosyal inançlarını biçimlendirmiş abdalların inanç temelinde bir değişim yaşamaları ve bu doğrultuda kökten bir dönüşüm içinde olmaları zorunludur. Buna karşın günümüzde çeşitli konularda gözlemlenen değişimlerin temelinde iç içe yaşanılan toplumla örtüşme çabasının olduğu açıktır. Ancak görünen odur ki, toplumun, abdalların bu çabalarına gereken özeni göstermediği ve genel bakışın değişmediği, inanç farkları nedeniyle ayrımcılığa uğrayarak dışlanmalarının sürdüğüydü. Orta Anadolu abdallarının yaşam felsefesi de diğer bölgelerde yaşayan soydaşları gibi Anadolu insanının genel ayırt edici özellikleri yanında öne çıkan değer yargıları ve bu değerler üzerine kurulu yaşam algıları ile kendilerine özgü bir nitelikte taşır. İnsanı ve insan gönlünü her şeyin üzerinde tutan bu felsefe, kamil insan olabilmeyi amaçlayan bir temele oturur. Gönülü hak bilip gönül adamlığını her şeyin üzerinde tutan bu anlayışa dayalı geliştirdikleri erginlik, hoşgörü, sevgi, saygı, alın teriyle kazanç, kavgadan ve çatışmadan uzak durma, hak hukuk gözetme, cana, mala, namusa kastetmeme gibi değerler, onların gönül zenginliğinin ve iyi insan olma çabalarının göstergelerindendir. Kendini bilenin yaradanı bildiği, yaradanı bilenin yaratıldığını bildiği, yaratıldığını bilenin kendini bildiği döngüsünden yola çıkarak, kamil insan olabilmenin yolunun yaratılmış her şeyi sevmekten geçtiği özü ise bu anlayışın en önemli yanlarından biridir. İnsanı merkez alan bir inanç içerisinde biçimlenmiş bu felsefeye göre sevginin en yücesi de yaratılmışların en güzeli olan insanıdır. İnsana ve insanlığa aşık abdallar, bu anlayışla yaşamlarının her anını kaplayan engin bir sevgi, saygı ve hoşgörü kültürü geliştirmişlerdir. İnsana varılacak yolun hizmetten ve muhabbetten geçtiğine inanan abdallar, bu yolda büyük bir coşku ile insan hizmetine ve muhabbetlere koşarlar. İnsana hizmeti hakka hizmet bilen, hak muhabbetten, muhabbet ise haktandır anlayışına sahip Neşet Ertaş'ın görüşü ve tavrı da yukarıda yazılanlarla aynı merkezdedir. Ertaş'ın yaşantısını kaplayan bu öz, eserlerinin ana unsurlarındandır. İç içe yaşadığı toplumla örtüşme çabası içinde olan abdalların yaşam felsefesinde gerek inançları, gerekse toplumsal ilişkileri nedeniyle karşı karşıya gelmeme, çatışmama önemlidir. Sanatkârhane ve duygusal olan ruhları nedeniyle abdallar, başta fiziksel kavgalar olmak üzere her türlü çatışmadan uzak durmaya özen gösterirler. Bu yönlerini de, bizde kavga dövüş olmaz, biz karakol mahkeme bilmeyiz diyerek her şeye karşın kendilerine kötülük edenlere her zaman iyilik edebilmeleri hoşgörü sahibi olmalarından dolayı onur duyduklarını dile getirirler. Abidin Ertem'in sözleri onların bu anlayışının bir tür yansımasıdır. Her şeye karşın onur duyduğumuz şeylerden birisi de bizlere kötülük edenlere her zaman iyilik etmiş olmamızdır. Kırlangıç misali. Halk arasında söylenir. Kırlangıca sormuşlar. Niye enginliği yüksekle uçuyorsun? Kırlangıç da bazen belanın altından bazen üstünden geçiyorum demiş. İşte bizim soyumuz da böyle bir soy. Hiçbir zaman bir insanla çatışmayı, kasıtlı ya da kasıtsız kötülük için yüz yüze gelmeyi istemeyiz. her zaman hoşgörülüyüz. Yılmaz 2008 154. Abidin Ertem'in anlattığı ve yaşanmış bir olay ise konunun bambaşka yönlerini içinde barındırmaktadır. Bir defa mahkemede ifade verdik, 20-25 yıl önceydi. Cıncıklı caminin imamının bizi fazlasıyla üzen, küçük düşüren bir vaaz verdiğini duyduk. Davullu zurnalı düğünle getirilen gelinden doğan çocuklar veledi zina olur. Bu düğünleri çalanların ekmeği yenmez, çayı ve kahvesi içilmez demiş. Buna çok kimse şahittir. Bizim dünyamızı yıkan, küçük düşüren bu davranışa karşı Ayvaz Usta'nın öncülüğünde aramızda imza toplayıp savcılığa verdik. Sonraları devlet büyüklerimiz, hatırlı insanlar davadan vazgeçmemiz için aracı oldu. Zaten alışık olmadığımız adliye kapısına gidip gelmemek için davamızı geri aldık. Bunun dışında yüzyıllar önce atalarımızın Horasan'dan gelip buralara yerleşmesinden beri bizim polisle, adliyeyle işimiz olmamıştır. Yılmaz Abidin Erten, Görüşme Ocak 2005. Abdallar bu uzlaşmacı tavrın bir yansıması olarak birbirleriyle olan kırgınlık ve küslüklerini de yine kendi aralarında çözerler. Son dönemlerde cem törenleri yapılmadığı için barışma işine daha çok bayramlar aracı olmaktadır. Gençlere her zaman sevip saymayı öğütlediklerini, kimseye şuncu buncu diyerek yaklaşmamayı öğrettiklerini belirten Abidin Ertem, "Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız büyüktür. Bu bizim kökenimizde var. Bayram günleri bizim için çok heyecan duyduğumuz günlerdir. Bayram namazından çıkıldığı zaman evlerimize döndüğümüzde Allah ne verdiyse hazırlanan yemeklerimizle bir yerde toplanırız. Hem bayramlaşır hem de yemeklerimizi yeriz. Küslük bizde yoktur ama olursa barıştırırız. Orada sarılıp öpüşür, koklaşırız. Bu bizim birlikteliğimiz için bir perçin daha atmak olur," demişti. Yılmaz 2008 151. Paylaşma duygusu ve paylaşımcılık Anadolu abdallarının genelinde olduğu gibi Orta Anadolu abdallarının da en önemli sosyal yanlarından biridir. Allah ne verdiyse anlayışı ile her şeylerini içtenlikle paylaşabilen Anadolu yürekli abdallarındaki bu paylaşma duygusu onların toplumsal yapısının en güzel yönlerini oluşturur. Yokluk ve yoksulluk içinde süren hayatların tam tersine, gönülleri paylaşım duygusu ile dolup taşan abdalların bu yönü, özellikle konukseverlik konusunda en belirgin biçimiyle gözlemlenebilir. Abdallar, evlerine gelen konukları çok önemser ve onları ağırlamak için bütün olanaklarını ortaya sererler. Öyle ki bu ilgi, ağırlama adına kimi zaman borç altına girmeye kadar varır. Abidin Ertem'in sözleri onların bu yönünü ortaya koymakta ve geçmiş dönemlerdeki biçimi ile ilgili olarak bilgiler vermektedir. Bizde misafire çok değer verilir. Misafire verdiğimiz değer aile bireylerimize verdiğimiz değerden daha üstündür. Büyüklerimiz bu geleneklerin çok daha iyisini yaşamışlardır. Misafire her yerden, her evden ne hazırlanmışsa getirilir, yenilir, içilir. Sonra izin alınarak herkes yerine evine dönerdi. Misafir sayısı çok ise konuklar diğer evlere paylaştırılırdı. Yılmaz 2008 151. Geleneksel özellikte ve abdal çalgıcılar olmadan yapılamayan yöre düğünlerinin canlı olduğu geçmiş günlerde, bu düğünlerden yüklüce bahşişler kazandıkları, düğün boyunca içlerinden en saygın ve en güvenilen kişi de genellikle grubun en yaşlı üyesinde toplanan bu bahşişlerin, düğün sonunda ortaya dökülüp sayıldıktan sonra kim az çaldı, kim çok çaldı, kim daha fazla bahşiş topladı gibi hiçbir kaygıya düşmeden eşit olarak pay edildiği anlatılmaktadır. Nitekim Abidin Ertem'in, "İyi söyleyen olur, kötü söyleyen olur. 6-7 kişi düğüne gideriz, çalarız, parayı alırız, böleriz. İyi çalmış, kötü çalmış, az çalmış, çok çalışmış fark etmez. Herkese parasını verir, kemancı davulcunun ne aldığını bilmez, güveniriz." Da 2080. Sözleri, abdalların bu konuyla ilgili olarak anlayış ve tavırlarını ortaya koymaktadır. Bizce de bu olgu onların hem paylaşımcılığı hem de maddiyat kavrayışlarının bir başka göstergesidir. Nitekim Ertaş'ın kazancını yakın çevresi ve adını bile bilmediği çok sayıdaki yoksula pay ederek paylaşması ve ancak paylaştıkça rahat ediyorum demesi, abdalların maddiyat kavrayışını ve paylaşımcılığına denk düşen tavrı sürdürüyor olması bakımından ilgi çekicidir. Birçok söylentiye göre Allah ne verdiyse anlayışı içerisinde Allah'tan geleni karşıya iletme adına günlerce sürdürdüğü ve artık sesinin kısıldığı düğünler ve sahne konserleri sonrası aldığı parayı yol kenarındaki bir garibana vererek gittiği kulaktan kulağa aktarıla gelmektedir. Neşet Ertaş'ın mülkiyet olgusuna neredeyse sırtını dönen bu tavrına salt maddi ilişkilerde değil, eserleri konusunda da rastlanılmaktadır. Kendisine sorulan kaç eseriniz var sorusuna, hiç bilmem, halkımız ne kadarını benimsemişse o kadardır diyerek bu konudaki mülkiyet anlayışı ile de engin bir tavır sergilemektedir. Ertaş konuyla ilgili tüm söylemlerinde kendisinin de babası Muharrem Ertaş gibi ürettiği türkülerin içinde sahiplenme adına adını dahi söylemediğini belirtmektedir. Nitekim bu tavır sonucu ürettiği neredeyse ülke insanının hemen her kesiminin sevgisini kazanmış birbirinden değerli eserler yaklaşık yarım yüzyıldır un kapanı adı verilen müzik piyasası sektöründe salt halk müziğiyle sınırlı kalmayıp tüm müzik alanlarında birçok müzisyence sayısı bilinmeyen plaklar, kasetler ve CD'lerde seslendirilmesine karşın yakın zaman öncesine kadar telif hakkı almaya yönelik herhangi bir girişimde de bulunmamıştır. Günümüz yaşantısında belki de anlaşılmaz görülen bu durum, onun hem maddiyat algısının hem de gün bugün anlayışı ile bugünü gözetip geçmişe takılı kalmak istememesinden kaynaklanmaktadır. Neşet Ertaş'ta da olduğu gibi gerçekte Bektaşi abdallar, dün gitti, yarın gelir mi bilinmez, gün bugün, dem bu dem, saat bu saat, dakika bu dakika, an bu an genel anlayışına sahip ve kendi deyimleriyle ertesi güne kalan para bayatlar, gelirken bir şey getirmedik ki giderken de götürelim diyerek gün bulup gün yiyen, yapılan işlerden sonra elde edilen kazancı ortak tüketen bir topluluktur. Abdallarda para biriktirme anlayışı da hemen hiç yok gibidir. Abdal gibi gün bulup gün yer benzetmesi, savurgan, tutumsuz kişilere yönelik olarak yörede yaygınlıkla kullanılır. Az ile yetinmesini bilen abdallar, çoku istemeyecek kadar da tok gönüllüdürler. Çok verip azdırmasın, az verip bezdirmesin deyimiyle özetledikleri bu maddiyat algısı elbette ki türkülerde de yer bulmuştur. Ertaş'ın dillendirdiği, ahmak aldatırmış dünyanın malı, çoğunu isteyen delidir, deli dizelerinde, abdalların mülkiyet anlayışı ve maddiyat kavrayışını görmek mümkündür. Böylesi bir algı ve kavrayış ile doğal olarak çeşitli zamanlarda sıkıntıya düşmektedirler. Abdalların toplumsal ilişkilerinde inançları ve insan merkezli felsefelerinden kaynaklı öne çıkan bir başka olgu da alın teriyle kazanma ve hak hukuk gözetmedir. Abdallar gerek aile, gerek iç içe yaşadıkları toplum, gerekse iş nedeniyle bir araya geldikleri insanlarla ilişkilerinde somut hukuk kuralları yanında etik ve toplumsal kurallara uymaya da özen gösterirler. Hakkın hak sahibine iletilmesi, bunun da güven içerisinde yapılması onlar için önemlidir. Abdalların bu kuralı yaşamlarının en önemli öğelerinden biri biçimine dönüştürebilmelerinin ana kaynaklarından biri de mal mülk sahibi olma kaygısı taşımamalarıdır. Geçmiş dönemlerde paylaşımcılığın ve gönül adamlığının en güzel örneklerini sergilemiş abdallar, günümüzün her türlü zorlu koşullarına karşın bu yönlerini sürdürme çabasındadırlar. Orta Anadolu abdal yaşamında da sıkça rastlanan içki içmek, onlar için neredeyse bir alışkanlığa dönüşmüştür. İçkinin abdal yaşantısındaki yeri ve niteliği de Anadolu abdalları genelinde olduğu gibidir. Uzunca bir dönem alkol kullanan Neşet Ertaş'ın içki kullanımı için söylenebilecekler de bunlardan farklı değildir. Ertaş için de içki her şeyden önce anlayışı gereğidir. İçkiyi aşkın meyi, aşkın dolusu olarak tanımlayan Ertaş, bu inancını dizelerinde sıkça dile getirir. 17. ayrımın sonu, sayfa 242.